Ayrım 7, 17. Nuto beni ilk kez Mora'da gördüğünü anımsadığını söyledi. Domuz kesiyordum. O sıralar yeni yürümeye başlamış olan Santina dışında bütün kadınlar kaçmıştı. Tam domuzun kafasını fışkırırken gelmiş oraya. Çocuğu götürün buradan diye bağırmıştı Kahya. Nuto ve ben peşinden koşup yakalamıştık çocuğu. Bir sürede tekme yemiştik. Santina yürüyüp koştuğuna göre ben Mora'ya geleli bir yıl olmuştu. Birbirimizi daha önce görmüş olmalıydık. Bana kalırsa onu ilk kez daha Mora'ya gitmeden önce iri iri dolu yağan güzden önce mısırları soyarken görmüştüm. Bir sürü insan, ırgatlar, çevre köylerin çocukları, kadınlar karanlık bastıktan sonra avluda toplanmıştık. Mısır yığınlarının üstüne oturmuş, kimimizin şarkı söylüyor, kimimiz gülüyor, yapraklardan yakılan kuru, tozlu kokunun ortasında mısırların yapraklarını soyuyor, sarı mısır koçanlarını sundurmanın duvarına doğru atıyorduk. O gece Nuto da vardı ve Sirino ile Serafine bardakları dolaştırırken de o da bir erkek gibi içiyordu. 15 yaşlarında olmalıydı ama benim gözümde kocaman bir erkekti. Herkes konuşuyor, öyküler anlatıyordu. Delikanlılar, kızlar güldürüyordu. Nuto gitarını getirmişti. Mısır soyacak yerde gitar çalıyordu. Sonunda herkes dans etmiş, Aslan Nuto diye bağırmıştı. Ama o gece her yıl yineleniyordu. Belki de Nuto birbirimizi başka bir yerde gördüğümüzü söylerken haklıydı. Salto'daki evde babasıyla birlikte çalışmaya başlamıştı o sıralarda. Tezgahta gördüm onu. Ama iş tulumu giymezdi. Tezgahta az dururdu. Hep kaçmaya bakardı. Onunla gidince. Yalnızca çocuk oyunları oynayamayacağımızı, zamanımızı boşa harcayamayacağımızı bilirdik. Her seferinde bir şeyler olurdu. Konuşurduk, birine rastlardık. Bilmediğimiz bir yuva bulur, görmediğimiz bir hayvan görürdük. Yeni bir yere varırdık. Kısacası hep kazançlı çıkardık. Anlatacak bir olay yaşardık. Sonra Nuto'yu çok severdim ben. Çünkü iyi anlaşırdık. Bana dostça davranırdı. Daha o zaman gözleri kendi gözü gibi çöküktü ve bir şey söylediği zaman şöyle bitirirdi sözlerini. Yanlışım varsa düzelt, yalnızca konuşmuş olmak için şunu yaptım, bunu yaptım, yiyip içtim demek için konuşulmadığını, bu dünyanın işlerini anlamak için konuşulduğunu anlamaya başlamam böyle olmuştu. Bunu hiç düşünmemiştim daha önce. Nuto çok şey biliyordu. Yetişkin bir erkek gibiydi. Kim yaz akşamları gelir, çamın altında geç saatlere dek otururdu. Taraça'da İren, Silvia ve anaları olurdu. Nuto herkese şakalaşır, insanları güldürür, kahyalarla, kurnazlarla, küfürbazlarla, çalgıcılarla ve papazlarla yapılan anlaşmalarla ilgili öyküler anlatırken babasını andırırdı. Sormatio'ya bakalım askere gidince ne yapacaksın? Cırcır böceği gibi öttürmezler adamı derdi. Nuto da yanıt verirdi hemen. Herkesi susturamazlar. Baksanıza bu bağda bile ne çok cırcır böceği var. Bu konuşmaları dinlemek, Nuto'nun arkadaşı olmak, onu iyice tanımak, şarap içmek, müzik dinlemek eskisi gibi uyandırdı beni. Bir çocuk, bir ırgat olduğum, onun gibi konuşmadığım için utanç duyar, tek başıma hiçbir zaman bir işin üstesinden gelemeyeceğimi sanırdım. Ama o beni yüreklendirir, bana bombardon çalmayı öğreteceğini, kaneli panayırına götüreceğini, atış tezgahında ona atış yaptıracağını söylerdi. Bilgisizliğin yapılan işte değil, o işin nasıl yapıldığını ortaya çıktığını, kimi sabahlar uyandığında onun da içinden tezgahın başına geçip güzel bir masa yapmak geldiğini söylerdi. Korkacak bir şey yok derdi. Bir şey yaparak öğrenilir, yeter ki isteğin olsun, yanlışın varsa düzelt. Daha sonraki yıllar boyunca Nuto'dan birçok şey öğrendim. Belki de büyüyor, her şeyi kendiliğimden anlamaya başlıyordum. Ama Nicoretta'nın niçin böyle kötü olduğunu açıklayan o oldu. Cahilin teki dedi. Alba'da oturduğu her gün ayakkabı giydiği, kimsenin yanında çalışmadığı için bizim gibi köylülerden daha üstün olduğunu sanıyor. Okula evindekiler gönderiyor onu. Ailesinin toprağını işleyerek karnının doymasını sağlayan sensin. Ama bunları anlamıyor o. Trenle her yere gidildiğini, demir yollarının bittiği yerde limanların başladığını, gemilerin tariflerinin olduğunu, dünyanın bir yollar, limanlar ağından seyahat eden, kimisi yapan, kimisi bozan insanlardan oluştuğunu, her yerde elinden iş gelen insanlarla iş gelmeyenler olduğunu bana söyleyen de Nuto oldu. Bana bir sürü ülkenin adını söyledi ve bütün bunları öğrenmek istiyorsam gazete okumam gerektiğini de. Böylece kimi günler yolun üstündeki tarlalarda, bağlarda, güneşin altında çapa yaparken şeftali ağaçlarının arasında Kanelli'ye giden ya da oradan gelen treni görüp vadiden geçtiğini anladığımda çapayı bırakıp dumana, vagonlara bakar, Gaminelli'ye, Nido Docco'na, Kanelli ve Camarena'ya doğru Kolsano'ya doğru bakardım ve şarap içmiş, bir başkası olmuş, Nuto gibi, onun gibi değerli olmuş sanırdım kendimi. Günün birinde ben de bu trene binebilecektim, kim bilir nereye gitmek için. Bisikletle Canelli'ye de gitmiştim birkaç kez. Berbo Köprüsü'nde durmuştum hep. Orada Nuto'ya rastlayışım sanki ilk karşılaşmamız oldu. Babası için at nalı almaya gelmişti. Beni tezgahın önünde kartpostallarla bakarken gördü. Sigara veriyorlar mı artık sana dedi birden arkamdan. İki soldaya para birimi, kaç tane renkli bilye alınabileceğini hesaplamakta olan ben utandım. O günden sonra bilyelere elimi sürmedim. Sonra birlikte dolaştık, kahvelere girip çıkan insanlara baktım. Canelli'nin kahveleri meyhane gibi değildi. Şarap yerine alkolsüz içki içiliyordu. Başkalarından geçen şeyleri anlatan, bitip tükenmek bilmeyen öyküleri sakin sakin aktaran delikanlıları dinledik. Vitrinde üstlerine bile gemiyle beyaz kuş resimleri bulunan bir afiş asılıydı. Nuto'ya bile sormadan bunun gezi yapmak, dünyayı görmek isteyenler için olduğunu anlamıştım. Sonra afişten söz ettik aramızda. Bu gençlerden birinin sarışın, boyun bağı takmış, pantolonunu ütülü biriydi. Gemiye binmek isteyenlerin başvurdukları bankada çalıştığını söyledi bana. O gün öğrendiğim bir başka şey de Canelli'de 3, kimi kez de 4 kadını zaman zaman dolaştıran bir arabanın bulunduğu, bu kadınları sokaklarda dolaşıp istasyona, Santana'ya dek gittikleri, ana yolda aşağı yukarı doğru gidip geldikleri, çeşitli yerlerde alkolsüz içki içtikleri oldu. Bütün bunları kendilerini göstermek, müşteri çekmek için yapıyorlardı. Bu aklı patronları vermişti ve parası olup da yaşlı da uygun olanlar Villanova'daki eve gidip içkilerinden birileriyle yatıyordu. Canelli'deki bütün kadınlar yaparlar mı bunu diye sordum. Olayın ne olduğunu anlayınca. Keşke yapsalardı ama yapmıyorlar dedi. Hepsi arabayla dolaşmaz. Bir zaman geldi, ben artık 16-17'sine varmıştım. O da askere gidiyordu. Nuto ile birlikte mahzenden bir şişe şarap yürütüp saltoya çıkmaya başladık. Gündüzse kamışların arasında ay ışığı varsa asmaların dibinde oturur, şişeden içer, kızlardan söz ederdik. O sıralarda anladığım şey her kadının birbirine benzer yapıda olduğu, hepsinin bir erkek aradığıydı. Bu konuyu düşündükçe böyle olması gerekiyor mu diyordum. Ama hepsinin, en güzellerinin de en soyluların da böyle bir şeyden hoşlanması şaşırtıyordu beni. O sıralarda artık daha uyanıktım. Bir sürü şey duymuştum. Irene ile Silvia da şunun ya da bunun peşinden koştuklarını biliyor, görüyordum. Ama şaşırıyordum. Nuto ise şöyle diyordu. Ne sanıyorsun? Ay herkes için vardır. Yağmurda, hastalıklarda. İnsan yer altında yaşasa da, sarayda yaşasa da kan her yerde kırmızıdır. Peki papaz ne der? Günah olmaz mı? Cuma günü günah olur dedi Nuto ağzını kurularken. Ama haftanın 6 günü var daha. 18. Artık üzerime düşeni yerine getiriyordum ve kimi kez Sirino çiftlikle ilgili görüşlerini dinleyip bana hak veriyordu. Sormatto ile konuşup durumu düzeltmesi gerektiğini söyleyen de oldu. Tarlada kalıp ürünün başında durmamı, çocukken peşinde kuş yuvası aramaya gitmemi istiyorlarsa beni de gündelikçi yapmalıydılar. Artık çapa yapıyor, bağı tütsülüyor, hayvanları güdüyor, çift sürüyordum. Elimden iş geliyordu. Kendi kendime aşılamayı öğrenmiş. Hala bahçede olan kayısıyı erik ağacına aşılamıştım. Sormatteo bir gün beni tarlaya çağırdı ve Padrino'nun ne olduğunu sordu. Karısı ve Silvia da oradaydılar. Silvia şezlonga uzanmış ıhlamurların tepesine bakıyordu. Kadın örgü örüyordu. Silvia kara saçlıydı. Kırmızı bir giysi girmişti. Irene'den kısa boyluydu ama ikisi de üvey analarından daha gösterişliydi. En azından 20'sinde olmalıydılar. Güneş şemsiyesiyle geçtiklerinde çok yüksek bir daldaki iki şeftaliye bakar gibi bakardım onlara bağdan. Bizimle bağ bozumuna geldiklerinde Emilia'nın bulunduğu yere koşar, orada kendi kendine ıslık çalardım. Padrino'yu hiç görmediğimi söyleyip beni niçin çağırdığını sordum. Pantolonuma bakır pası bulaştı, yüzümde de birkaç damla olduğu için sıkılmıştım. Kadınların karşısına çıkmayı beklemiyordum. Şimdi düşündükçe Sormatio'nun bunu bilerek beni utandırmak için yaptığını anlıyorum. Ama o sırada kendimi yüreklendirmek için Emilia'nın bize Silvia ile söyledikleri aklıma getirmiştim yalnızca. Ona gelince geceliksiz uyur o. Çok çalışıyorsun dedi o gün bana sormat diyor. Padrino'nun bağının bozulmasına göz yumdun. Pişmanlık duymuyor musun? Çocuk bunlar dedi kadın. Bir de gündelikçi olmak isterler. Yerin dibine girmek istedim. Sil ve şezlongdan gözlerini çevirip babasına bir şeyler dedi. Tohum almak için Canelli'ye giden oldu mu? Nido'daki karanfiller çoktan açmış. Hiç kimse ona kendin git demedi. Bunun yerine Sor Matteo bir an bana baktı ve mırıldandı. Beyaz üzüm bağında işler bitti mi? Bu akşam bitiriyoruz. Yarın araba hazırlanacak. Kahya ben hazırlarım dedi. Sor Matteo yine bana bakıp yeme içme yatma karşılığında gündelikçi olduğumu, bunun da bana yetmesi gerektiğini söyledi. Atın bir şikayeti yoktu dedi. Üstelik senden daha çok çalışıyorum. Öküzlerin de şikayeti yok. Elvira anımsıyor musun? Bu çocuk geldiğinde serçe yavrusu gibiydi. Şimdi etlendi, papazlar gibi yağ bağladı. Dikkat etmezsen dedi bana. Noel'de seni de domuzlarla birlikte keseriz. Canelli'ye giden yok mu diye sordu Silvia. Ona söyle gitsin dedi üvey annesi. Taraça'ya Santina ile Emilia geldiler. Santina'nın küçük kırmızı ayakkabıları incecik neredeyse beyaz saçları vardı. Mamasını yemiyor, Emilia onu yakalayıp içeriye götürmeye çalışıyordu. Güzel Santina dedi Sor Matteo ayağa kalkarak. Gel buraya da yiyeyim seni. Onlar çocuğu severken ben oradan gidip gitmemeye karar veriyordum. Salonun camları parlıyor, Belbo'nun ötesine bakınca Gaminella, Kamışlık ve bizim evin bayırı görülüyordu. Belediyenin 5 lireti geldi aklıma. Çocuğu zıplatmakta olan Sor Matteo'ya yarın Canelli'ye mi gitmem gerek dedim. Ona sor. Ama Silvia kendisini beklemeleri için parmaklıklardan sesleniyordu. İrem bir başka kızla birlikte arabaya çamın altından geçiyordu. İstasyondan bir genç sürüyordu arabayı. Beni Canelli'ye götürür müsünüz diye bağırdı Silvia. Bir an içinde hepsi gitti. Bayan Elvira küçük kızları birlikte içeri girdi. Ötekiler sokakta gülüşüyorlardı. Sor Matteo'ya bir zamanlar hastane benim için 5 lira ödüyordu. Kaç zamandır elime geçmiyor bu para. Kim bilir kim alıyordur. Benim çalışmam 5 liretten fazla eder. Ayakkabı almam gerek dedim. O gece mutluydum. Sirino'ya, Nuto'ya, Emilia'ya, Ata da söyledim bunu. Sor Matteo'ya ayda 50 lira sözü vermiştim. Hepsi benim olacaktı. Serafina paramı saklamasını isteyip istemediğimi sordu. Parayı cebimde taşırsam kaybedebilirmişim. Bu soruyu Nuto'nun yanında sordu. Nuto ıslık çalmaya koyulup elimdeki 4 liretin bankadaki 1 milyondan daha iyi olduğunu söyledi. Sonra Emilia benden bir armağan istediğini söyledi ve bütün gece kazanacağım parayı konuştuk. Ama Sirino'nun ya da dediği gibi artık durumun düzeldiğine göre bir erkek gibi çalışmam gerekiyordu. Bende hiçbir değişiklik olmamıştı. Kollarım aynıydı, sırtım aynıydı. Bana yine yılan balığı diyorlardı. Neyin değiştiğini anlayamıyordum. Nuto kabul etmedi, salık verdi. Bana 50 veriyorlarsa büyük bir olasılıkla emeğinin karşılığında 100'dü. Kendime bir okarina alsam fena mı olurdu? Çalmasını öğrenemem ki dedim. Elimden gelmez, böyle doğmuşum ben. Çok kolay dedi o. Bense başka bir şey düşünmüyordum. Bu paralarla günün birinde buralardan gidebileceğimi düşünmeye başlamıştım. Oysa yaz aylarında kazandığım paranın tümünü panayırda, atış tezgahlarında budalaca şeyleri harcıyordum. İşte o sırada kendime sustalı bir çakı aldım. Gece Sant'Andrea'da sokağında yolumu kesen Canelli'li çocukları korkuttuğum çakıyı. O günlerde çevresine bakınarak meydanlarda biraz fazla dolaşınca karşında yumruklarla mendil bağlamış birilerini bulurdum. Yaşlıların anlattıklarına göre bir zamanlar daha da kötüymüş. İnsanlar birbirlerini öldürür bıçaklarlarmış. Kamu yolunda hala duran haçın orta yerine 2 kişi bulunan bir arabayı bile devirmişler. Ama şimdi hükümet uyguladığı politikayı herkesi uzlaştırmıştı. Faşizm döneminde istediklerini dövmüşler, jandarma göz yummuş, kimse yerinden kıpırdayamaz olmuş. Yaşlılar şimdi durumun daha iyi olduğunu söylüyorlardı. Bu konuda da Nuto benden daha uyanıktı. O sıralar her tarafa gidiyor, herkesle tartışabiliyordu. Santana ile bir kızla konuşup gece ona gidip geldiği kış kimse ona bir şey dememişti. Belki de o yıllarda klarnet çalmaya başladığı, herkes babasını tanıdığı, top oyununda ağzını açmadığı için ortalıkta dolaşıp çakalar yapmasını ses çıkartmıyorlardı. Canelli de bir sürü insan tanıyordu. Daha o zamanlar birini kazıklamaya kalkışanları bilgisizlikle, aptallıkla suçlar, bu işi bunun için tutulmuş kişilere bırakın derdi. Utandırırdı onları. Onlara yalnızca köpeklerin havlayıp yabancı köpeklere saldırdığını, ancak bir patronun patron kalabilmek için köpek saldırttığını, ama eğer hayvanları olmasalardı köpeklerin aralarında anlaşıp patronlara saldıracaklarını söylerdi. Bu fikirleri kimden öğrendiğini bilmiyorum. Sanırım babasından ya da yersiz yurtsuzlardan öğreniyordu. 1918 savaşının da böyle olduğunu söylüyordu. Patronlar yönetimde kalmak için bir sürü köpeğin ipini çözmüşlerdi. Birbirlerini boğazlasınlar diye. Dünyanın köpek saldırtan patronlarla dolu olduğunu anlamak için gazeteleri, o zamanın gazetelerini okumak yeter diyordu. Olup bitenleri öğrenmek bile istemediğim kimi günler sık sık Newton'un bu sözlerini anımsarım ve sokaklarda yürürken insanların ellerinde gördüğüm gazetelerin kara başlıkları bir fırtınaya benzetirim. Artık ilk aylığımı aldığıma göre Anguilla'nın, Gila'nın ve Padrino'nun nasıl yaşadıklarını öğrenmek istiyordum. Ama gidip onları görmek olanağını bulamadım bir türlü. Bağ bozumu günlerinde Canelli'ye arabayla üzüm götürmek için ana yoldan geçen Cassanoları soruyordum. Bir gün işlerinden biri beni beklediklerini, Gila'nın beni beklediğini, beni unutmadıklarını söyledi. Kızların nasıl olduklarını sordum adama. Ne kızı dedi adam. İkisi de kadın. Senin gibi gündelikçilik yapıyorlar. Bunun üzerine gerçekten Cassano'ya gitmeye karar verdim. Ama bir türlü vakit bulamadım. Kışın yol da çok kötüydü. 19. Pazarın kurulduğu ilk gün Sinto söz verdiğim çakıyı almak için Angiolo'ya geldi. Dışarıda bir çocuğun beni beklemekte olduğunu söylediler. Bayramlıklarını küçük tahta ayakkabılarını giymiş, kağıt oynayan dört kişinin arkasında buldum onu. Babasının meydanda bir çapa aradığını söyledi. Parasını mı istersin çakıyı mı diye sordum. Çakıyı istiyordu. Bunun üzerine güneşe çıktık. Kumaş, karpuz tezgahlarının arasından insanların yere serili ve üzerleri atnalı, orak, saban demiri, çivi dolu çuvalların arasından geçtik ve aramaya başladık. Baban görürse elinden alabilir dedim. Nereye saklayacaksın? Sinto güldü o kirpiksiz gözleriyle. Babam dedi, hele almaya kalkışsın gebertirim onu. Bıçakların bulunduğu tezgahtan istediğini seçmesini söyledim. İnanamıyordu bana. Haydi çabuk. Benim bile ağzımı suyunu akıtan bir çakı seçti. Güzel, büyük Hint kestanesi rengi. Sustalı, iki ağzı ve şişe açacağı olan bir çakı. Sonra otele döndük. Hendekte başka oyun kağıdı bulup bulamadığını sordum. Çakı yerinde tutuyor, açıp kapatıyor, ağzına avucuna deniyordu. Bulunmadığı yanıtını verdi. Bir zamanlar benim de Canelli pazarından böyle bir çakı satın aldığımı ve köyde söğüt dalı keserken işime yaradığını söyledim ona. Ona bir bardak nane şerbeti getirip şerbeti içerken bir trene ya da yolcu arabasına binip binmediğini sordum. Trenden çok bisiklete binmek istediği karşılığını verdi. Ama Gosto de Morane bu ayakla bisiklete binemeyeceğini, motosiklet gerektiğini söylemiş ona. Kaliforniya'da kamyonetle dolaştığım günleri anlatmaya koyuldum. Artık tarocchi, özel kağıtlarla oynanan bir kağıt oyunu, oynayan dört kişiye bakmadan beni dinledi. Sonra bugün maç var dedi gözlerini açarak. Tam ona sen gitmiyor musun diyecekken Angiola'nın kapısının asık suratıyla Valino göründü. Sinto babasının geldiğini daha onu görmeden sezdi. Bardağı bırakıp babasının yanına gitti. Gün ışığı içinde birlikte görmez oldular. Dünyayı hala Sinto'nun gözleriyle görebilmek, aynı babayla, belki aynı topal ayakla, onun gibi Gaminella'da her şeyi yeniden başlayabilmek için neler vermezdim. Hele bunca şey bildiğim, kendimi savunmayı öğrendiğim şu ara. Onun için üzülüyordum. Kimi kez kıskanıyordum onu. Gece gördüğü düşleri meydandan seke seke geçerken aklından geçenleri bile bildiğimi sanıyordum. Böyle yürümemiştim ben. Topal değildim çünkü. Ama kaç kez Şenliğe, Panayır'a, Castiglione'ye, Cossona, Campetto ve başka yerlerdeki atlı karıncalara, kızları, kadınları götüren arabaların gürültülerle geçtiklerini görmüştüm ve uzun yaz gecelerinde Guilla ile Anguilla ile birlikte fındıkların, incirlerin altında, köprünün, koruluğun üstünde, gökyüzünde ve hiç değişmeyen bağlara bakmıştım. Ve sonra gece bütün gün boyunca şarkı söyleyerek, kahkahalar atarak, Belbo'nun iki kıyısından birbirlerine seslenerek dönenlerin gürültüsü gelirdi sokaktan. İşte böyle gecelerde uzaklardaki tepelerde bir ışık, bir şenlik ateşi görecek olursam çığlık atar, yerde debelenirdim. Çünkü yoksuldum, çünkü çocuktum, çünkü bir hiçtim. Yaz aylarında görülen bir rüzgar esip bir yağmur boşanıp da eğlenceyi bozacak olsa neredeyse sevinirdim. Şimdi bunları düşündükçe o dönemi özlüyor, yeniden yaşamak istiyorum. Herkesin, Sirino'nun, komşuların bile Canelli'deki şenliğe gittikleri ve tahta ayakkabılardan başka ayakkabım olmadığı için bana ayakkabısız gelemezsin, sen kal, etrafa göz kulak ol dedikleri o Ağustos gününün öğleden sonrasında Mora'nın avlusunda olabilmeyi de istiyordum yeniden. Mora'da ilk yılım olduğu için karşı çıkmamıştım. Oysa kaç zamandır bekliyordu o şenlik. Canelli ünü çok büyüktü. Sabunlaşmış Kaygandıra'ya tırmanma yarışı, çuval yarışı yapılacaktı. Sonra top oynanacaktı. Patronlar kızları, küçük kızı Emilia da gitmişlerdi büyük arabayla. Ev kapalıydı. Köpek ve öküzlerle ben kalmıştık. Bir süre bahçe kapısının gerisinde durup yoldan geçenlere baktım. Herkes Canelli'ye gidiyordu. Dilencileri, sakatları bile kıskandım. Bunun üzerine kiremitleri kırmak için güvercinliğe çakıl taşı atmaya başladım. Taşlar düşüp taraçanın çimentosu üzerine sektiklerini duyuyordum. Denilenleri yapmış olmamak için çapayı kaptığım gibi tarlalara gittim. İşte diyordum içimden. Eve göz kulak oluyorum. Yangın çıkarsa çıksın, hırsız girerse girsin. Tarlada yoldan geçenlerin konuşmalarını da duyuyordum. Bu durum beni daha da öfkelendiriyor, korkutuyordu. Ağlamak geliyordu içimden. Çekirge avlamaya koyuldum, bacaklarını kopartıyor, eklemlerini kırıyordum. Oh olsun diyordum. Canelli'ye gitseydiniz siz de. Bağırıyor, bildiğim bütün küfürleri ediyordum. Korkmasam bahçedeki çiçekleri de kopartacaktım. Irene ve Sylvia'nın yüzlerini düşünüyordum. Onları da çişlerini yaptıklarını söylüyordum kendi kendime. Kapıda bir araba duruyordu. Kimse yok mu diye bağırıldığını işittim. Daha önce Taraça'da onlarla birlikte görmüş olduğum Nizzalı iki subaydı. Sundurmanın gerisinde gizlendim. Kimse yok mu diye bağırıyorlardı. Bayan İren, köpek havlamalığı başladı. Ben sesimi çıkartmadım. Bir süre sonra gittiler. İçim rahatlamıştı biraz. Onlar da piç diye düşündüm. Bir parça ekmek yemek için eve girdim. Kiler kilitliydi ama dolabın üstünde soğanların arasında bir şişe iyi şarap vardı. Alıp yıldız çiçeklerinin arkasına hepsini içtim. Başım dönmeye başladı. İçi sivrisinek doluymuş gibi zonkluyordu. Odaya döndüm. Kendi düşürmüş sansınlar diye şişeyi dolabın önünde yere vurarak kırdım. Yere de biraz kötü şarap döktüm. Sonra samanlığa gittim. Sarhoşluğum akşama dek sürdü. Öküzlere su verir, altlarındaki otları değiştirir. Yeni ot koyarken hep sarhoştum. İnsanlar artık dönmeye başlamışlardı. Bahçe kapısının gerisinden sabunlu direğin tepesine asılı ödülün ne olduğunu, yarışın gerçekten çuvalla mı yapıldığını, yarışı kimin kazandığını sordum onlara. Durup büyük bir istekle konuşuyorlardı. Benimle kimse bu kadar uzun konuşmamıştı. Artık kendimi bir başka sanıyordum. O iki subayla konuşmadığım, kızlardan ne istediklerini, kızları Canelli'deki kadınlar gibi sanıp sanmadıklarını öğrenmediğim için bayağı üzülüyordum. Moro'ya insanlar geri dönmeye başladığında Silino, Emilia ve herkesle sanki ben de gitmiş gibi şenlik konusunda konuşacak bilgi sahibi olmuştum. Akşam yemeğinde yine içki içildi. Büyük araba gece çok geç saatte ben uykuya dalmış, düşümde Silvia'nın sırtında sabunlu direğe tırmanır gibi tırmandığımı görürken geldi ve Silino'nun kapıya gitmek için kalkışını, konuşmaları, çarpan kapı seslerini, altın hırsları duydum. Döşekte döndüm ve artık hepimizin bir arada olmamıza ne güzel olduğunu düşündüm. Ertesi sabah uyanacak, avluya çıkacaktık ve yine konuşacaktım. Şenlikle ilgili konuşmaları dinleyecektim.